Serbest Güreşçi Podcast kanalının motor sporları podcast'i Tofu Servis'in ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa, Torhan'la beraber arkadaşım. Bundan sonra programları beraber yapacağız. Daha doğrusu onun az solistliğinde benim moderatörlüğümde program devam edecek. Hoş geldin Torhan, nasılsın?
Hoş buldum Mustafa, senden ne haber, nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
İyi, fena değil. Seni sormalı.
İyi, ne olsun işte, devam. İyi kötü gidiyor.
Torhan benim okuldan arkadaşım. Kendisi otomotiv ve motor sporları konusunda epey uzmandır. Her hafta farklı bir motor sporu ve kendisinin de belirlediği bir otomotiv konusunda podcast yayınlarımız olacak. Bu ilk programda herkes demeyelim de çoğu kişinin
bileceği bir konuyu seçtik aslında.
Formula 1'i yani kısa dönemi.
En azından rally veyahut da drift gibi biraz daha az tanınan sporların yanında F1 daha bilinen bir spor olduğu için bilinen bir sporla başlayalım istedik.
Bu yayınlarımızda zaten senin tamamen bilgilerine odaklı bir yayınlarımız gerçekleştireceğiz. Bugün Formula 1 konuşacağız. Kısaca bahsetmek gerekirse Formula 1'in Mia Schumacher sonrası popülaritesindeki düşüş sonrasında gerçekleşen mücadeleler, Hamilton-Vettel kapışmaları ve yeni sezonla ilgili Torhan'ın bilgilerini alacağız. Bir fikir teatisi şeklinde gerçekleşecek. Herkes, ikimiz de yorumlarımızı katacağız. İlk önce...
Öncelikle hani şimdiki fikstürden mi bahsedeyim?
Ben ilk önce sana şey soracağım.
Söyle abi.
Tofu Servis'in... Ufak bir hikayesini anlatsana.
Aslında Tofu Servis... bir şaka olarak başlayan bir şey ama sonradan çok büyük bir pop kültüre dönüşmüş. Hani toge yarışları denen, hani şimdi drift müsabakalarıyla devam eden bir motor sporları dalı. Toge'de en başta başlıyor. Adını tam hatırlayamıyorum ama bir Japon sürücü, kendisi çok hani dünyanın en başarılı sürücülerinden biri, şimdi 60'larına geldi. Bir Toyota Corolla kullanıyor 80'lerde sokak yarışları için. Ve bunu şey yapıyor, hani kendini eğer birisi yolda durdurursa, hani niye hızlı gidiyorsun dediğinde, o da diyor ki hani yarıştığını söylememek için veya antrenman yaptığını söylememek için ben diyor otellere tofu dağıtıyorum. Ve hani şansa da babasının tofu restoranı var. Ve bazen de hakikaten gerçekten otellere tofu dağıttığı da oluyor. Ama işte tofuya zarar gelmemesi gerektiği için hani arabayı ona göre kullanması gerekiyor. Sert viraj alamıyor. Viraj alırken arabayı işte yan kaydırması falan gerekiyor. Arabayı hani hızlı drift dediğimiz, yani çok zor bir şey aslında. Yani rally sürücülerinin de yaptığı gibi asfaltta rally yaparak hani götürüyor ve o vakitler Japonya'da otomotiv sporları çok revanşta. Motor sporları şeyleri devlet ya çok pahalı yapıyor. Yani özel sektöre çeviriyorlar tamamen pistleri. Pistler özel sektöre çevrilince insanlar pistlere gidemiyor. Ve para, yani para. Tamam, araba almak kolay yurt dışında. Türkiye'de her şey pahalı. Ama Türkiye'de arabası olan piste de gidebiliyor. Ama Japonya'da veya Amerika'da veya Avrupa'da, dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Avustralya'da. Bunun, insanlar da sokak yarışları yapıyorlar ve çok büyük paralarla yapılıyor. Türkiye'de de hala yapılır. Bu işte kişiler, bu çok iyi oluyor. Yani bu toge yapan dediğimiz DK diyelim. Adını hatırlamıyorum ama baş harfi D adının. Bu DK çok iyi oluyor ve bir süre sonra hani Formula 1'de de yarışıyor. Bir sezonu var 80'lerde. Toyota'ya yarışıyor olsa gerek ya da Honda ile yarışıyor olsa gerek 80'lerin sonunda. Ondan sonra tamamen şey yapıyor, 90'lar, 2000'ler drift müsabakaları, Japon tofu diye Google'a yazarsan kesinlikle çıkmayacak. Şey çıkacak, animesi çıkacak. Dur, o orada yazıyor şeyi. Söyle adını. Kim? Ha, Keiichi Tsuchiya. Aynen, bu adam. Belki görmüşsündür de şeyi
evet.
Var.
Evet evet, şimdi hatırladım.
90'lardan itibaren devam eden bir, söyle adını.
Ve bayağı geç de başlamış yani.
Bayağı geç 94'te değil aslında, 60'larda.
Le Mans kariyerine, aynen. Le Mans kariyerine 94'te evet. Başlamış yani.
Le Mans'ta. Yani iki tane de şampiyonluğu var, çok kısa süre yarışıyor ama.
Muazzam bir herif yani. Değil mi?
Ya, muazzam bir adam ama yani yaşlı sonuç olarak ve hani 60 yaşında, 63 yaşında biri. Hani National işte Skyline'lar, o vakitin şeyleri, NASCAR'da yarışıyor. Fast and Furious filmlerinde yönetmen yardımcısı olarak çalıştı birkaç filmde. Hani Tokyo Drift en çok bilineni.
Manyak bir abimiz yani kısacası.
Öyle öyle. Yani bir jenerasyonun şeyi oldu. Önderi, idolü olan biri. Çok da sevdiği bir aracı var. Toyota Corolla. Çok dandik bir araç ama. Gerçekten başarılı araç. Türkiye'de de var o araçlardan. Tek kapı. 2 litre motor. Arkadan itiş. Toyota'nın şey motor sporlarına yönelik zaten yaptığı bir araç. Neyse bunun hikayesi bu. Bu Tofu ismi oradan geliyor.
Enteresan ve güzel bir seçim oldu aslında programın ismi için. Zaten seni de darlıyordum farklı bir isim bulalım diye. İlk başta şaşırdım acaba olur mu falan diye ama sonrasında tabii ki Toran'a güvendim için. Gayet keyifli ve oldu. Yani ilk açılışta da hikayeyi anlattırarak sana aslında insanların kafasında da bir... O şablon oluştu yani evet. O hikaye şablonu. Şimdi geçelim Formula 1 konuşalım biraz.
Konuşalım.
Ben biraz kısaca şey bahsedeceğim benim gözlemlerimi. Çünkü şöyle söyleyeyim, sen daha uzmanlık alanın. Ben biraz daha sadece seyirci gözüyle çok da motorlara veyahut da araçlara fazla ilgi duymadım az çok biliyorsun. Özellikle ben çok ufakken Michael Schumacher tabii ki benden önceki jenerasyonları da benim jenerasyonumda çok büyük etkiledi evet. Yani.
Hatta Michael Schumacher'ın Türkiye'de en son sezonda yaptığı şey hala İstanbul Park, Interpark açıkken F1'e yani F1 kabul ederken hala evet. Türkiye'yi motor sporlarında Michael Schumacher'ın yaptığı 42 saniyelik lap ne oluyor? Lap Türkçesi tur. 42 saniyelik tur hala rekor. Türkiye'de.
Ya ben bir de
çok başarılı bir şeyci.
Ya zaten o hani yarışlarını az çok izlediğim için biliyordum o özellikle az önce de seninle konuşuyorduk Japonya'daki o yağmurlu pistlere geçişi olsun. Hakinen'le mücadelesi olsun. Hep kendim iyiydi o ayağını kırdı geri döndü evet. Takım değiştirdi çok tartışmalı zamanları oldu kazanmak evet. için oynuyordu yani beni çok güzel bir lafı da
bir evet. 6 kere şampiyon olmak F1'de özellikle üst üste çok az görülmüş bir şey.
Bir de kendisinde lafı var zaten. Beni limitleyen araçlar benim limitim sonsuz limitim yok diyordu beni limitleyen araçlardır diye.
O vakitki araçlar da çok güzel araçlardı. Yani hileyi, hakikaten o araçların her biri nasıl hile yaparız diye düşünülerek yapılan araçlardı.
Zaten hani...
Kullanıyorlardı da.
İlk Renault'da yarışıyordu. Evet. Renault'da, kendisi Renault'da yarışırken Ferrari'da Senna vardı. Aslında biraz da Senna'yı da idol olarak alıyordu. O da çok hırslı evet. ve kazanmak için
Senna'yı
oynayan
Senna'yı yenmiş biri.
Evet.
Senna'yla son sezonunda Senna şampiyonluğu alıyor.
O zaten Ferrari'de özellikle birazdan da geleceğiz konuşacağız. Hep böyle kendini kanıtlamış pilotları takımına dahil ediyordu. Evet, çünkü İtalyan bir takımı gibi yani Ferrari.
Kesinlikle.
Yani o yüzden
dünyanın ilk yarış kazanan ülkesi internasyonel olarak.
O yüzden bir Formula 1 tabii ki de birçoğumuzu etkiledi Michael Schumacher'la beraber. Fakat o bıraktıktan sonra büyük bir düşüş yaşandı popülaritesinde ve şeyin.
Yani aslında düşüş yaşanması daha çok 2012 sezonuyla başlıyor.
Yani o şey, o arada bir hani Fernando Alonso, evet, Pablo Montoya, Kimi Raikkonen üçlüsünün dönüşümü var. Hamilton daha yeni yeni kendini pistlere atmaya başlıyor. Hatta sonrasında Michael Schumacher tekrar geri getiriyorlar.
Geliyor ona, bir iki sezonluğuna.
Vettel'in bir hegemonyası var. Sonrasında Hamilton'a geçen o hegemonya var. O süreçleri senden bir kısa dinleyelim mi? Neler düşünüyorsun? Neden oldu? Neler böyle oldu?
Süreçler aslında yani ekonomik krizlerle de bağlantılı. Çoğu motor sporları firması o dönem hatırlar mısın? 2009'da hani Wall Street çöktüydü ve o Wall Street çöktüğünde çoğu firma kapılarını motor sporuna kapatmak zorunda kaldı. Hani öyle bir şey olunca tabii araç, Formula 1 araçları gerçekten yüksek maliyetli araçlar.
Evet.
Tamamen bir Ar-Ge şovu. Formula 1 araçlarında gördüğün her teknoloji modern araçlarda kullanılmak üzere olan teknolojiler. Eğer F1 aracında bugün gördüğümüz karbon fiber monokok şasiler mesela 5-6 yıldır Formula 1'de var. Son 2-3 senedir yolcu araçlarında görülüyor. Yani mesela BMW'nun elektrikli araçları tamamen karbon monokok şasiler. McLaren'in araçları, Alfa Romeo'nun 4C, 8C karbon monokok şasiler. Bu şasiler kafes gerektirmeyecek ama hani 300 kilometrenin üstünde hızlarla kaza yaptı mı canlı çıkabildiği. Bugün gördüğümüz işte F1 teknolojileri yol araçları için hani kullanılan bir Ar-Ge şovu aslında. Hani çoğu firma 2009 krizinden sonra Ar-Ge'lerine para verebiliyor ama Ar-Ge'lerinin yaptığı icatları gösteremeyecekleri için F1, Rally, Le Mans bu tür yarışlardan çekilme kararı aldı. Hani özellikle Audi ve Porsche'de çok bu görüldü. Audi tamamen şey yaptı, motor sporlarından kendini arındırdı. Son bir iki senedir hani evet görülüyor ama Ducati olarak hani görüyoruz onu diye. Daha çok yarış motosiklet sporlarında aktif. Onun dışında diyebileceğimiz hani bugünün mesela monokok şasiler. Karbon monokok şasiler F1'de son 10 yıldır kullanılıyor. Öncesinde fiberglass ve alüminyum şasiler vardı. Bugün gördüğümüz en kötü, en ucuz araba bile alüminyum fiberglass şasi kullanıyor. Ve hani orta üst seviye araçlar karbon monokok şasilere geçti. Özellikle göreceğiniz gibi BMW 5 serisi, 6 serisi, 7 serisi bunlar karbon monokok şasi kullanıyor. Bu hani araçlar gerçekten hani yarışlara götürdüğünüzde normalde kafes konulması gerekirken şasilerinden dolayı, karbon monokok şasiden dolayı kafes koymadan yarışabiliyorsunuz bu araçlarla. Bu çok muazzam bir teknoloji. Hani araçları daha hafif hale getiriyor, emisyonları düşürüyor, performansı arttırıyor ve ucuz. Karbon monokok şasi ilk initial nasıl diyorsun? İlk ücretten sonra yani büyük, çok karbon monokok şasi üretmek için çok büyük fırınlar gerekiyor. Hani endüstriyel boyda fırınlar gerekiyor. 50 metreküplük, 60 metreküplük fırınlar gerektiriyor. Bu tür fırınlar alındıktan sonra demirden, alüminyumdan çok çok daha ucuza mal edebiliyorsunuz karbon fiberi. Ama tabii yeni bir teknoloji. Son 30 yılda gelmiş bir teknoloji bu. O yüzden çok fazla kullanan yok. Çok fazla kullanan olmadığı için de biraz daha maliyetli, biraz daha egzotik ama büyük ihtimalle 10 sene içinde kendi evinizde bile hani şu anda da üretiliyor ama her isteyenin üretebileceği bir hale gelecek. 3D printer teknolojisi gibi. İşte makerlar. Şimdi çok moda maker olmak. Özellikle mühendislikte ben görüyorum. Aa, herkeste bir şey var. Bir icat yapayım ben. Bir drone'um olsun. Bir yazıcım olsun. İhtiyacı var mı yok mu tartışılır ama istiyorlar olsun.
Peki
hiç konumuzdan sapmayalım.
Peki şey ne düşünüyorsun? Yani daha böyle sen işin detay kısmını bize anlattın. Neler olup neler bittiğine dair. Peki daha böyle yüzeysel popüler yüzeysel olarak yani bu düşüşün sebepleri
ne? Çok güvenli hale geldi. Formula 1 çok güvenli hale geldi. Özellikle son 10 yıldır yapılan kazalarda yaralanan bile yok. Ve insanlar kaza da yapılmıyor. Mesela Monaco'da her yıl zincirleme kaza olurdu 2010 öncesi. Ve hani en azından 10-15 araç birbirine girerdi.
Peki şeyi düşünüyor musun?
Artık 1-2 araç oluyor. Hemen aracı kaldırıyorlar. İnsanlar kazaları görmeyi çok seviyordu ama artık güvenli bir spor. Yani... Çok kısıtlamalar var. Eskisi gibi en iyiyi getir demiyorlar. O kadar regüle ediyor ki eskiden insanların yapabildiği hileler artık yok ve hani bu motor sporlarında hani diyorlar ya, belki duymuşsunuzdur, duyan vardır. Eğer bir motor sporunda kazanmıyorsan yeterince hile yapmıyorsundur diye.
Jules Bianchi örneği var bir gerçi. Bir kazada.
Evet. Yakın tarihte.
Ondan evet. Ondan bir de mesela kendisi o araçtan nasıl çıktı hayret ediliyor yani. Ama bir yandan da tabii bir sene sonra kaybettik onu. Sorum sana şu aslında bu noktada bahsettiklerinden mütevellit. Bu güvenli yarışlar aslında o uzun daha önceleri görmüş, bizden önceki nesillerin de gördüğü Formula 1'in ruhunu, o mücadeleci ruhunu körelten bir etmen olabilir mi? En büyük sebep olabilir mi diyebilir miyiz bunu aslında? Bu fazlasıyla güvenlik ve
doğru bir şey aslında. Fazlasıyla güvenli ve fazlasıyla kontrol edilen bir şey artık Formula 1. Eskiden pilotlar kendi başına bırakılıyordu. Pilota diyordun git kazan. Artık öyle değil. Artık pilot, yani artık şoför değil bunlar, pilot sürücüler. Yani yarışa gidiyorlar ama yarışı eğer takım şefleri kazanmalarına izin verirse kazanabiliyorlar. Öyle olmadığı takdirde şefe uymazlarsa takımdan çıkartılıyorlar ve çoğu pilot için bu hani kötü bir şey. Yani mesleğini yapamıyor bir daha.
Maddi kayıp.
Tabii çok büyük bir kayıp, çok büyük bir şey takımdan çıkarılması. Başka motor sporlarına da giremeyebiliyor. Çünkü sonradan başka firmalarda eğer almayabiliyor onu.
CV'nde negatif bir etki yaratıyor.
Tabii. Şefini dinlemedi oluyor. Bu hani diğer motor sporlarında öyle değil. Rally'di, stage rally'di, Dakar,
Superbike,
Formula D, F2, F4, F7, karting. Bu tür yarışlarda kazanmak önemli. Ne olursa olsun kazanacaksın. Çünkü kazandığın takdirde çok büyük para ödülleri var. GT3 mesela. Ya ilk defa da GT3'te mesela bir Türk kazandı bu sene. Geçen hafta.
Hadi. Hiç bilmiyordum onu. Bu arada o bahsettiğimiz o düşüş evresiyle beraber aslında bu 2016'daki Nico Rosberg'in şampiyonluğu, o hegemonyanın aksine bu çıkışıyla beraber aslında baktığımızda tekrardan o gözleri, birçok insanın gözlerini, izleyicileri, takip edenleri tekrardan bir bağlama noktasına başladığını söyleyebilirim rahatlıkla. Yani Nico Rosberg'in fazlasıyla konuşuldu şampiyonluğu ve o şampiyonluktan sonra bırakışı aslında çok büyük bir etki yarattı. O Formula 1'i, o popülerliğini tekrar getirdi diyebilirim ben.
Evet.
Yani o
son birkaç yıldır bu tür olaylar oluyor. Mesela Alonso da bıraktı. Aynı benim dediğim sebepten dolayı bıraktı. Ben dedi evet şanssızım dedi. Takımımla anlaşamıyorum. Takım bana kaybet derse, kazanırsam çok büyük sıkıntı oluyor. Hani böyle bir olay olmuştu ve Alonso dünyadaki en iyi sürücülerden biri. Ve fikstüre baktığımızda sadece 3 şampiyonluğu var. Ve Schumacher'den iyi bir sürücü. Schumacher'e tur atmış biri bu. Ve bu sene şeye girdi. Endurance yarışları, 12 saatlik endurance yarışlara girdi ve 55 dakika farkla kazandı. 55 dakika fark endurance yarışta
korkunç bir rakam.
Korkunç bir rakam. Ve hani bu araçların hepsi F1 gibi regüle edilen araçlar, endurance yarışları. Hepsinde aynı motor var, hepsinde aynı benzin kullanılıyor, hepsi aynı lastiği kullanıyor. Şasi ağırlıkları aynı, aerodinamiklerde farklılık var. Ama 55 dakikalık bir süre muazzam. Dünyada çok az kişi böyle bir şey yapabilir bir yarışta. Ve hani yarışan kişiler, karşısındaki kişiler de profesyonel kişiler.
Peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bu özellikle 2017 ile beraber tekrar bu geri dönüşün etkisiyle gözlemlerin neler? Bu sezona da gelelim onun özelinde.
En büyük şey motorlar aslında. Yani takımlar, evet, bir takımlar bunu fark etti. Takımlar insanların çok fazla regüle edilmiş F1'leri izlemek istemediğini, geçen sezon aerodinamiği serbest bırakarak bu senede yakıtı arttırdılar. Araçlardaki yakıt sayısı arttı. 80 kilodan 95 kiloya çıktı galiba yarış başına. Bu da araçlarda çok büyük bir performansa denk geliyor.
Evet.
Ne kadar benziyor, o kadar performans sonuç olarak. Çünkü ne kadar hava aldığını regüle edebiliyoruz. Bu sene hani biraz daha hızlı ortalama süreler görülüyor. Araçlar biraz daha hızlı. Araçlar farklı. O yüzden hani ilk defa bu sene şey çıktı mesela, koruyucu halo araçların ön taraflarında.
Bununla beraber ben Bahreyn'e biraz baktım. Özellikle birazdan da konuşacağız. Evet. Charles Leclerc'in bir podyum görmüştü. O yarış beni epey etkiledi. Onun şeyi biraz şanssız da olsa, şanssızlığının da etkisi 3. podyum oldu. Ama tabii ilk 3 yarış sonunda baktığımız zaman Avustralya'da Bottas kazandı. O da Mercedes'ten.
Evet.
Lewis Hamilton ikinciydi. Max Verstappen de üçüncü. Max Verstappen'i çok sevmiyorlar gene.
Evet.
Yaptıklarından mütevellit. Yarışlardaki dengesizliklerinden mütevellit. Sonraki iki yarışta da Lewis Hamilton kazandı. Bottas ikinci podyumda ikinci sıraya aldı.
Vettel da bu sene çok başarılı. Ve Leclerc, Charles Leclerc çok başarılı, özellikle bir şey için,
genç bir
rookie için. Yani bir Kimi Räikkönen veyahut da Hamilton gibi hani birinci gelen biri değil ama podyum alabilmiş biri ve Ferrari ile, yani biraz sıkıyorsa alamasını olmuş bu ama yine de çok başarılı. Hani F2'de de zaten babası da Formula 1 şoförü Charles Leclerc'in, çok da başarılı bir genç.
Ben şöyle söyleyeyim.
Abisi de kaza yapmıştı Formula 1'de. O yüzden kullanamıyor. Ailece hani bunlar sürücü olanlar.
Benim gözlemlerim şu şekilde aslında. Ferrari, hani senle de konuşuyorduk. Özellikle az önce de bahsettik. Ferrari çok yani aslında kendi rüştünü ispat etmiş pilotları takımına transfer etme konusunda o zaman. Çünkü o dediğin gibi...
Evet.
Bir ismi var yani. Ferrari yani. Ve bundan mütevellit aslında mesela baktığımız zaman mesela Michael Schumacher'la da konuşurken hani Renault'da şampiyonu oldu. Sonrasında Senna sonrası geldi mesela. Ferrari'ye transfer oldu. Biraz daha rüştünü ispatlamıştı o şekilde geldiğinde. Sonrasına baktığımız zaman Alonso'lar, Vettel örnekleri var. Yani Charles Leclerc biraz daha böyle daha genç ve geleceğe yönelik bir hareket olduğunu söyleyebilir miyiz?
Akademisinden çıkan biri. Hani Ferrari yarış akademisinden çıktı ve aileden dolayı Ferrari onu kabul etti biraz daha. Hani kötülemek olmasın, çok iyi başarılar. Beşincilik, üçüncülük, podyum almış birisi. Ve hani podyum F1'de gerçekten zor bir şey. Ve hani Kimi Räikkönen, Hamilton, Vettel gibi sürücüler varken,
yani ben bu özellikle ben şeyi vurgulamak istiyorum bir yandan da, bu yaptıklarının da mütevellit. Hani aslında bu kadar genç bir sürücü, yani çaylak bir sürücü, yani tecrübesi az, hani aileden gelen bir sürücülük olmasına rağmen, bu motor sporu sevdası olmasına rağmen
Formula 1'de ilk senesi.
İlk senesi ve yani Ferrari'de böyle kolay kolay kabul etmeyecek ama geleceğe yönelik bir hareket değil mi sence de bu?
Yani Ferrari, ama Ferrari'de özellikle son 10 yıldır bir değişim içinde. Öyle de düşünebiliriz. Enzo Ferrari öldüğünden beri Ferrari Fiat satın aldığında Chrysler satın aldı. Sonra Ferrari kendi Ferrari oldu. Böyle düşündüğümüz vakit Ferrari artık SUV üretiyor. Jeep üretiyor Ferrari. Yani Ferrari bir 20 sene önceki biz arabaları, yarış programlarımızı ödesin diye üretiyoruz. Ferrari bitti artık. Ferrari artık bir firma, bir para kazanan bir firma. Öyle bakıldığında evet Ferrari çok artık nasıl desem insanları mutlu edecek hareketler de yapmak istiyor. Mesela gençleri yetiştirmek. Ferrari daha önceden evet hani düşündüğümüzde şeye bile adını unuttum. Hunt'ın en büyük rakibi.
Ben de şu an unuttum onu ya.
Sen de unuttun değil mi? Bakayım.
Filmi de çekiliyordu değil mi?
Evet, filmi de çekildi. Suratı yanık olan. Şey diyen. Çoğu insanın çirkin görünmek için sebebi yok ama benim var diyen. Ferrari, Nürburgring'de James Hunt'ın rakibi olan.
Hemen bakalım.
Hemen.
Bu kadar.
Nürburgring'de hatta araç Ferrari'de yarışırken şey patlıyor. Magnezyum bir egzantrik kapağı var aracın üstünde. O patlıyor. Ve ondan dolayı lastik patlıyor. O da kaza yapıyor yanan araçta.
Niki Lauda'yı mı diyorsun?
Evet, Niki Lauda'yı diyorum.
Yani o...
Niki Lauda hala yaşıyor mesela.
Ve şey yani o Niki Lauda zaten hani çok ikonik bir isim yani.
Şey üretiyor ya, F-16 üretiyor.
çok
da zengin biri. Soylu hatta Niki Lauda. Spor olarak giriyor yani eğlencesine. Ve Niki Lauda... 70'lerde Enzo'yla kavga ediyorlar. Enzo Ferrari ile. Niki Lauda'ya diyor ki sen kaza yaptın. Arabaya binersen kaybetme riskin var. Hani böyle biri, böyle bir firma, her şey kazanmak için diyen bir firma şimdi bir çaylağa koltuk araç veriyor. Bu çok muazzam bir değişiklik aslında.
Peki şey soracağım. Bu sezon güzel başladı ama hı-hı, hani gene bir Hamilton'ın şeyi var. Ben çok açıkçası evet, bayılmam Hamilton'a yani. Ama tabii ki de muazzam bir sürücü. Evet. Çok başarılı bir sürücü. O da hırslı. Hani
öyle,
sürekli kazanmak, şampiyon olmak isteyen
öyle
ve kendini o ikon isimlerin yanına yazdırmak isteyen biri. Yanında da gayet başarılı bir Bottas var.
Öyle mesela yani Hamilton hiç kaybetmeyi sevmiyor.
Ya Mercedes takımı Bottas bu sene bayağı iyi.
Aslında. Bottas'ın adı yeni duyulmaya başlayan bir sürücü. Daha önceden de vardı ama.
Yani baktığımız zaman 3 yarışında ilk pozisyonda Mercedes hegemonyası evet, var. Yani Ferrari...
1-2-1-2 bitirdiler hep.
Ferrari arkasından geliyor. Vettel bu sezon 5.liklerde devam ediyor evet, özellikle.
Yeni bir araç, yeni bir motor. Normal yani...
Alışma evresi mi diyorsun?
Tabii kesinlikle alışma evresi. Aracı daha yeterince görmediler. Mercedes'in şasisi McLaren ve Honda'nın Mercedes gibi motorsporlarını ayırabilecek parası yok. Arge departmanları yok. Ve hani bakıldığında McLaren'in de Honda'nın da yeni motoru yeni. Gerçekten yeni motorlar. Ve yeni bir araç. Sıfırdan yapıldı. Tekrar dizayn edildi. Hani 6. 7. yarışa kadar birincilik bile büyük ihtimalle görmez. Özellikle Red Bull Honda.
Renault.
Renault'un aracı Renault pek aslında motor sporlarına şey yapmıyor bu bir iki senedir.
Uygun bir araç değil diyorsun aslında değil mi? Renault'un normalde motorunun.
Yok, Renault'un motorları uygun aslında. Kullandıkları motorlar çok güzel motorlar. Hani Ferrari V6'lardan bile daha iyi motorları var.
Çünkü bir yandan da Ricciardo bu sene biraz daha iddialı konuştu. Bu sene daha iyi evet, olacağız, daha şey olacağız diye. Yanında evet, Nico Hülkenberg de beraber daha
ama
iyi
işte
bir takım olacaklar.
Renault elektrik sporlarına biraz daha yöneliyor. Mesela Formula Elektrik'te Renault bu sefer iyi. Mesela gelecek sene Porsche de orada artık şey olacak. Formula 1 biraz daha bitmeye başladı. Petrol, yani petrol sporları bitmeye başladı. Elektrik sporları başladı. Mesela bu sene ilk defa elektrik rallisi yapılacak. Daha zamanı belli değil ama yapılacağı açıklandı FIA tarafından.
Onu da yüzden, detaylıca konuşuruz evet, sonraki programlarda. Bu sezon devam et sürece baktığımız zaman aslında çok da bir diğer
araçlar
takımlarda
aslında yeni. Buradan onu görebiliyoruz. Çok fazla şey var. Did not start var. Yani aracı başlama çizgisine koymadı veyahut da yarış bitmedi çok fazla var.
Bir de zaten şeylere mesela baktığımız zaman mesela ilk 3 takım Mercedes, Ferrari, Red Bull kendi arasında bir mücadelesi var. Kalan takımların arasında bir mücadele de var. Yani çünkü biraz makas var. Da açık. Yani o makasın açık olması var. Bence biraz tadını kaçırıyor aslında olayın.
Öyle ama yine biraz böyle. O yüzden insanlar sevmiyor biraz da dediğin gibi.
Yani o düşünsenize mesela sondan bir önceki takım Toro Rosso'nun yani sonlarda resmen McLaren Renault'un baktığımız zaman gene yarışları zorla tamamlamışlar. Haas, Ferrari, diğer pilotları 3-5 puan toparlayabilmiş. Toplamda baktığımız zaman McLaren, Renault, Haas, Ferrari 8'er puan almışlar yani yarışlardan. Evet. Onlar da 6. sıradan fazlası puan almışlar yani.
Evet yani çoğu kişi bitirememiş.
Yani aslında şöyle baktığımız zaman ilk 3 sıra özellikle Mercedes, Ferrari biraz daha çekişmesi gibi de
çekişmeli gidiyor evet. Yani ama ona bakarsan Red Bull'da da bak 3'üncülükler, 4'üncülükler
evet,
var.
Evet Red Bull'un bu sene
ama
özellikle
ama Vettel'in şeyi biraz daha
etkisi değil mi?
Evet Vettel'in etkisi. Vettel de çok iyi bir sürücü.
Pardon bu sene Max Verstappen var. Vettel'in
Vettel
Ferrari'de.
Ferrari'de değil Vettel.
Ferrari'de Vettel.
Ferrari'de mi?
Evet.
Hayır ya. Baksana.
Ferrari'de Vettel yani. Hatta şey oldular. Leclerc de ikisi
Ferrari'de,
evet.
Evet.
Bu sene transfer oldu hatta o da. Şey geldi. Max Verstappen'in hani bahsetmiştik ya. Aslında Max Verstappen de biraz bir Red Bull'a farklı bir hava getirdi. Hı-hı. Hani onun bir o çok sevilmeyen böyle babası zaten Jos Verstappen eski evet. Formula 1 pilotu. Ama biraz böyle tartışmalı bir karakter olsa da yeni bir hava getirdi Red Bull'a. Ben getirdi. Onu düşünüyorum. Bunun dışında hani bu sezon aslında dediğimiz gibi
bu
özellikle
ama daha yeni başladı. Zaten çekişmeli maçlar mesela Monaco daha olmadı. Fransa'da bu sene hangi Spa daha baş olmadı. Azerbaycan gelecek hafta olacak olan çok güzel bir pist. Mesela Azerbaycan'da yeni açılmış olan pist çok güzel.
Değil mi? O yani Azerbaycan'ın evet. yaptığı şey çok ben beğendim ya. Hani yani o yarış Azerbaycan'ın bu atılımı yapması ben Türkiye'deki o hala o İstanbul Park'ın işlevsiz olarak kullanılması şu anda
aslında
çok güzel.
Aslında işlevli her hafta sonu açık.
Ama bu
kendi
yarış yani o takvime girmemesi çok kötü yani.
Bu tabii biraz daha politik bir şey. Interpark'ı konuşmamamız lazım burada biraz.
Anladım.
Tabii bu şeyle alakalı. TOSFET'le olan kararlar ve FIA'nın, Federasyon International de Automobili'nin artık TOSFET'i Türk Otomotiv Sporları Federasyonu'nu gerçek bir otomobil sporları federasyonu olarak kabul etmemesinden kaynaklanan bir sorun.
Anladım. Ya,
Türkiye'de de düşünüyorsun ne kadar olabilir. Çünkü her kural kitabına adamlar araçlarda kesinlikle ve kesinlikle LPG olmamalıdır diye yazması gerekiyor. Evet. Bir de öyle düşünmek lazım. Katılan kişiler kim? Bu katılan kişileri yönetenler de kim? Diye bir düşünmek gerekiyor.
Peki sence başka hangi özellikle etaplar, pistler yani sezonun geri kalanındaki kısmında belirleyici faktör olabilir?
İtalya belirleyicidir. Genelde Ferrari birincidir, ikinci olan belirsizdir. Herkes orada ikinciliğe oynar İtalya'da. Nürburgring'de Germany, Almanya'da çekişmelidir. Çünkü Almanya'daki pistler, yani Nürburgring kullanılan pist büyük, uzun bir pist. Zaten evet. Çok kısa da 10 tur atıyorlar. 10 tur 1 saat, 1 saat olmuyor da yaklaşık yarım 40 dakikalık bir süre ediyor. Onda da kazanacak olan çok fazla hata payı var. Dar yollar, düşük hızlar, çok uzun düzlükler. O yüzden hani Singapur da çok güzel bir pist. Singapur'un, yani evet. Yarış Monaco'dan sonra başlayacak.
Ya daha aslında. Böyle aslında evet. Şey değil mi? Hazırlık aşaması gibi.
Hazırlık
değil,
aşamasında evet. Daha yeni yine Azerbaycan, İspanya çok güzel pistler ama Monaco'dan itibaren başlayacak. Monaco'da kazanan büyük ihtimalle sezonu ya birinci ya ikinci bitirecektir.
Şimdi
yani çok enteresan, spesifik bir kötü başlarına bir şey gelmezse Monaco'yu kazanan bir ya da iki bitirir.
Ben bir de son yarışlarda özellikle Indianapolis, Amerika'da ve Brezilya'daki çok merak ediyorum. Yani özellikle oradaki yarışların da çok böyle çekişmeli olduğunu hep yıllarca gördük. Ben senin dediğin pistlere de katılıyorum zaten ama esas işte Monaco çok meraklımızda. Seninle de az önce de konuştuk. Özellikle dar bir pist. Ve ben yıllarca izledim
eski
de
bir
hem eski pist eski bir de çok pist. Kaza oluyor aslında orada değil mi? Birçok takım böyle yarış dışı kalıyor yani.
Evet, çok oluyor.
Onun bir keyfi var aslında, o bir şey katıyor yani işin içerisine. Özellikle hani o bilgisayar oyunlarındaki gibi hep bir takılan nokta
öyle
gibi olmuyor.
Bekliyorlar. Özellikle 5. dönüş olsa gerek tabii. 5. dönüş. 5. dönüşte çok dik bir dönüştür o. Araçlar 5 kilometreye, 10 kilometre hıza kadar inerler. Bazı F1 araçları orayı dönemez. Geri gelip tekrar girerler. Bazı yarışlarda olmuştur bu. Gelir, dönemez, kaza yapacak gibi olur, geri gelir, tekrar devam ederler. Çok şey bir yarıştır hani. Aynı şekilde Park City'de de öyle dönüşler var. Mesela Porsche'nin Le Mans aracı orada da yarıştıydı. Rekorları kırıyor ya tek tek.
Evet, evet.
Orada yarışırken şey yapamadığı için, dönüş yapamadığı için şey diferansiyel diyorum. Direksiyon kutusunu değiştirmeleri gerekmişti.
Güzel bilgilerini bugün bize aydınlattın Toran.
Rica ederim.
Bundan sonraki şeyde de sürekli motor sporla konuşacağız. Seni konuşturacağız daha çok. Öyle söyleyebiliriz yani.
İyi bir şey.
Bugünlük Serbest Kürsü programın podcast kanalının ilk programı Tofu Servis geldi. Otomotiv ve motor sporları üzerine kafa yoracağımız Torhan Can Genç'in bütün bilgilerini bize aktaracağı programımızın ilk bölümünü kaydettik bugün. Torhan, son olarak söylemek istediklerim bir şeyler var mı?
Söylemek istediğim yollarda dikkatli araba sürün, sağlıcakla kalın.
Kendinize çok
kaza
iyi bakın.
Yapmayın, polisten uzak durun.
Kendinize çok iyi bakın. Programımızı da sürekli takip edin Spotify'da, Instagram'da, SoundCloud'da ve yakın zamanda iTunes'ta da sizler yeni bölümlerimizi.
Belki gelecekte YouTuber falan da oluruz.
Tamamdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.